Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. Ben Deniz Sami Türkkan ve stüdyo konuğumuz, kıymetli hocamız Hüseyin Kayapınar. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Bu programımızda yine her hafta olduğu gibi sizlere bizlerin derlemiş olduğu ve sizlerin sormuş olduğu soruları soracağız ve hocamızın cevaplarını da sizlerle buluşturmuş olacağız efendim. Programımıza yine WhatsApp hattımızı hatırlatarak başlayalım. 0537 734 48 48 0537 734 48 48 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere sorularınızı iletebilirsiniz efendim. Bizler de hocamıza sorar, onların kıymetli cevaplarını sizlerle buluşturmuş oluruz inşallah diyelim. Ve hocam müsaadenizle ilk sorumuzla başlayalım.
Tabii buyur.
Sağlık ve güvenlik gibi görevlerde çalışan bir kimse namazlarının sadece farzlarını kılıp sünnetlerini terk edebilir mi hocam?
Bismillahirrahmanirrahim. Biliyorsunuz bizim ibadetlerimiz genelde güç kuvvet itibariyle birkaç kademede, birkaç derecededir. En üst seviyede olan farzlardır. Onun bir alt seviyesi vaciplerdir. Onun alt seviyesi sünnet-i müekkedelerdir. Onun daha aşağısı da gayri müekkede veya bazı işte keyfi olan, zorunlu olmayan ibadet türlerinde nafileler vardır. Müstahap, mendup da denilir onlara. Şimdi sünnet, malum Peygamber Efendimizin farz ve vacip dışında yaptığı veya tavsiye ettiği şeyler. Şimdi namazlarda sünnetler var, iki türlü sünnet var namazlarda. Daha doğrusu namazla ilgili iki çeşit sünnet var. Bunlardan birisi revatip sünnet dediğimiz farz namazların önünde ve sonunda kıldığımız namazlar. Bir de onun dışında kılınan, başka zamanlarda kılınan namazlar var. Onlar da kuşluk namazı gibi efendim veya teheccüd namazı gibi, şükür namazı gibi namazlar. Bir de bunlar vardı. Buna da regaib namazlar denilir. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam revatip namazların, yani farzların önünde ve sonunda kılınan namazlardan üç tanesiyle ilgili çok net ifadelerle tavsiyesi var. Hangisidir bunlar? Sabah namazından sonraki, önceki sünnet, öğle namazından sonraki sünnet ve önceki ve sonraki sünnet, akşam namazından sonraki sünnet, bir de yatsıdan sonraki sünnet. Dört oldu. Yani sabah namazından önce kıldığımız sünnet, bu müekket sünnettir. Öğle namazından önce kıldığımız dört zekat ve sonra kıldığımız iki rekat yine müekket sünnettir. Akşam namazından sonra kıldığımız iki rekat sünnet müekket sünnettir ve yatsı namazından sonra kıldığımız iki rekat sünnet müekket sünnettir. Bunları zorunlu olmadıkça, ciddi bir mazeret olmadıkça geçirmemek, devam etmek lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki hadisinde, bir kimse diyor günde 12 rekat şu namazları kılarsa, sünnet kılarsa Allah ona cennetten bir köşk yapar. Ki o 12 rekattı deminki saydığım namazlar. Bir de bunun dışında gayri müekked sünnet dediğimiz namazlara bitişik olan ikindi namazının sünneti ve bir de yatsı namazının sünneti var. Genel anlamda tüm sünnetlerle ilgili olan Peygamberimizin bir tavsiyesi var. Yani ezanla kâmet arasındaki kılınan sünnet. Tavsiye ediyor. Ezanla kâmet arasında namaz, sünnet kılın diyor. Tavsiye ediyor. Bu bir. Bir de ayrıca ikindi namazının sünnetiyle ilgili de diğerleri kadar kuvvetli olmasa da yine rivayet var Peygamberimiz. Şimdi namaz dinimizin en önemli ibadeti. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in Cenab-ı Hak yarın öldüğümüz zaman bizi hesaba çekerken ilk soru namazdan sorulacak. Bunu Peygamberimiz haber veriyor. Ve namazla ilgili sorulara iyi cevap verirsek diğerleri kolay gelecek. Resulullah'ın hadisi bu. Ve bir de şu var. Namazla ilgili soru da farzlardan sonra Cenab-ı Hak buyuracak ki bakın bakalım onun şeyleri var mı? Sünnet nafileleri var mı? Varsa nafileleri, onları farzlardaki eksiği telafi edin onlarla diyecek. Tabi mana olarak söylüyorum. Şimdi biz sünnet kılarken eğer namazın farzından önce sünnet kılıyorsak bir bakıma farza hazırlık, ruhumuzu, zihnimizi farza hazırlamış oluyoruz. Yani dünyadan, dünyalıklardan soyutlamış oluyoruz kendimizi ve Cenab-ı Hakk'ın huzuruna o soyutlulukla gitmiş oluyoruz. Bu. Farzlardan sonraki kıldığımız sünnetlerde ise akşam namazı olsun, öğlenin olsun, içinde olsun. Efendim, farzlarda eğer bir eksiğimiz varsa, kusurumuz varsa, o kıldığımız sünnetler onu ne yapıyor? Şey yapıyor, telafi ediyor. Yani bu namaz ve sünnet bu kadar önemli. Dolayısıyla mazeret olmadıkça, ciddi bir mazeret olmadıkça bu sünnetlere devam etmek lazım. Efendim ben sadece farzı kılsam olmaz mı? Sen hani demişler ya abdestsiz namaz olur mu? Ben kıldığımda oldu demiş Beynemaz. Sen kılarsan olur ama sünnetten ve sünnetin getirisinden sen ne yapmış olursun? Mahrum olmuş olursun. Şimdi buraya kadar namazın ve sünnetin önemini az çok özet olarak anlatmış olduk. Peki soru. Bekçilik gibi, hasta bakıcılık gibi, doktorluk gibi neyse. İşlerle ilgilenenler acaba sünneti kılmayabilirler mi? Terk edebilirler mi? Şimdi bu mutlak anlamda terk edebilirler veya terk edemezler yerine duruma göre ve bunu alışkanlık haline getirip getirmemeye göre değişir. Ha, adam çok kritik bir görevdedir. Cephaneliği bekliyor asker. Ve oradan ayrıldığı zaman ona bir tehlikenin gelmesi muhtemel. Veya karakolun önünde bekçi. Karakolu bekliyor. Oradan ayrıldığı zaman bir tehlike gelmesi muhtemel. Veya hasta bakıcı hastanın bakımından ayrılamıyor. Orada ayrıldığı zaman hasta güç duruma düşebilir. Böyle durumlarda bunu gelenek haline getirmemek kaydıyla, daima öyle olmaması kaydıyla caizdir. Çünkü bu insan hayatıyla, toplum hayatıyla ilgili mazeretlerdir. Ama böyle basit, önemsiz mazeretler sünnetlerin terki için bir gerekçe olamaz.
Eyvallah. Hocam, öğle ve yatsının son sünnetleri 4 rekat olarak kılınabilir.
Kılınabilir, kılınabilir. Şimdi Peygamber Efendimiz'in hadisi var özellikle öğle namazının son sünnetiyle ilgili olarak. 2 rekat kıldığı da, 4 rekat kıldığı da veya tavsiye ettiği de olmuştur. Bizim fıkıh kitaplarımızda da bu yer alır. Yani o namazın sünnetleri sayılırken rekatani ba'del zuhr ve inşa'e erba'an ve rekatani ba'del ışa ve inşa'e erba'an şeklinde ifadeler kullanılır. Fıkıh kitabında ne demek o? Yani öğle namazından sonra 2 rekat. İsterse 4 rekat. Yatsı namazından sonra 2 rekat. İsterse 4 rekat şeklinde bu bizim fıkıh kitaplarımızda yer alır. Ve özellikle öğle namazının son sünnetini 4 rekat kılmakla ilgili de Resulullah Efendimiz'den rivayet edilen hadisler var. Kılınabilir. Bu bid'at sayılmaz. Bid'at sayılmaz. Ve tabii ne kadar çok namaz kılarsan o kadar çok sevap alırsın. Bid'at olmamak kaydıyla. O önemli. İstersen bu sorudan sonra bid'at nedir onu da konuşalım.
Evet hocam, iyi olur. Bid'at olması için ne olması gerekir? Bid'at nedir?
Şimdi bid'at demek sonradan ortaya konulmuş şey demektir. Bunu 2 türlü değerlendirilir. Bir, ibadetlerle ilgili yenilikler. Bir de insanın günlük hayatıyla ilgili yenilikler. Bazı alimler mutlak anlamda Resulullah döneminde olmayan, sonradan ortaya atılan her şey bid'attır. Ama bu bid'atlar hasene ve seyyye diye ayrılır demişler bazıları. Ve hatta şöyle aşırı gidenler olmuş bu bid'atı anlama konusunda. Kaşık kullanmak yemekte bid'attır demişler. Kullanmamışlar uzun süre. Veya ne bileyim çatal kullanmak bid'attır demişler. Şimdi ona kalırsa o zaman bugünkü hayatımızın tamamı neredeyse bid'attır. Yani Peygamber Efendimiz'in yaşantısından çok daha malzeme olarak, eşya olarak fazla şeyler var. Evet. Ama asıl bid'at ibadet türünden olur. Yani Allah'a yakınlık amacıyla yapılan ama Resulullah'ın yapmadığı, ashabın yapmadığı şeyler. Yani mesela insan diyelim Peygamberimiz yapmadığı halde kalkar herhangi bir vakitte nafile namaz kılar. Ama bak nafile namaz kılar. Burada kılabilir. Bu bid'at değildir. Ancak o saatte o namazı kılması gerekir. O onun görevidir. İnancı olursa o zaman bid'at ekler. Veya ibadetlerin değiştirme. Resulullah dönemindeki uygulamayı değiştirme. Yeni uygulamalar koyma. Şimdi bu konuda maalesef biraz çok fazla şeyler var. Mesela bizim ülkemizde de ashab döneminde ilk ibadet yapılırken, yani özellikle namazla ilgili, Resulullah zamanında namaz kılınırken yapılmayan bazı şeyler bugün camilerde görüyoruz. Şimdi yani bir şeyin bid'at olabilmesi için de, bir söylediğim gibi, bu tabii en basit anlatımı olarak söylüyorum bunu, İbadet türünden olup Kur'an'da geçmeyen, Resulullah'ın ve ashabın uygulamasında bulunmayan bir ibadet şeklini mutlaka uyulması gerekiyormuş gibi ihdas edip onu yapmak, o bidate girer. Şimdi öğle namazından sonra, iki rekattan sonra dört kıldığımız zaman Resulullah bunu tavsiye etmiş. Demek ki o bidat değil. Onu kılabiliriz. Ve kıldığımız zaman da sevabını alırız.
Eyvallah. Hocam, iyi ve kötü huylu bidat dediniz.
Ya yani o şöyle, bidat-ı hasene, bidat-ı seyyiye, mesela minare. Hı hı. Buna bidat-ı hasene denir. Niye? Çünkü Resulullah zamanında minare yoktu. Hı hı. Sonradan ihdas edildi. Sonradan ihdas edildiğine göre ve camiye yapıldığına göre bunu bidat olarak değerlendiriyorlar ve buna iyi bidat, yani zararsız bidat diyorlar. Ama öbür taraftan diyelim ki ölenin arkasından ağıt yaparak ağlama ve bunu bir dini görev gibi kabul etme. Veya ölünün 7'siydi, 52'siydi, bunları mutlaka yapılması gereken ibadetmiş gibi algılayıp yapmak, o da kötü bidattır. Ona da bidat-ı seyyiye denilir. Başka örnekleri de var tabii.
Eyvallah hocam. Hocam, tahiyyatül mescit namazının hükmü nedir? Kerahat vakitlerde kılınması caiz midir?
Tahiyyatül mescit, mescidi selamlama demek. Tahiyye selamlama demek. Hani diyoruz et tahiyyatü. O selamlar demek. Tahiyyatül mescit, camiyi tamam selamlama. Yani bir kimse camiye girdiği zaman o mescide selam olarak iki rekat namaz kılar. Buna sünnet olur. Bu sünnet namaz sünnettir. Yalnız Hanefi mezhebinde eğer camiye girdiğimiz zaman çok uzun süre ara verilmeden vakit namazı kılınacaksa, o vakit namazı aynı zamanda tahiyyatül mescid yerine de geçer. Mesela öğle namazına gittik camiye. Zaten 15 dakika var. 15 dakika sonra öğle namazının sünnetini kılacağız. Ben tahiyyatül mescid kılar mıyım, kılmaz mıyım? Kılmam. Bir defa orada senin de söylediğin kerahat vakti söz konusu. Ama bunu ikindiye çevirsek. Yani ikindiye gittik camiye. Evet. 15 dakika sonra ikindinin sünnetini kılacağız. Peki ben ayrıca tahiyyatül mescid kılmam gerekir mi? Gerekmez. O ikindi namazının sünneti tahiyyatül mescid yerine de geçer. Kılarsam ne olur? Caizdir. Ona da bir engel yok. Ama kerahat vakitlerinde Hanefi mezhebinde nafile namaz kılınmaz. Sadece ikindi vakti, ikindinin kerahat vaktinde daha önce kılınamamışsa ikindinin farzı kılınır. Onun dışında kerahat vakitlerinde namaz kılınmaz. Bir de şu vardır, cenaze ile ilgili. Eğer cenaze hazırlanmışsa o esnada o kılınabilir şeklinde. Onun dışında tahiyyatül mescitti veya ne bileyim diğer nafile namazlar kerahat vaktinde kılınmaz. Çünkü Peygamber Efendimiz o vakitlerde namaz kılmayı men etmiş. Ancak Şafii mezhebine mensup olan dinleyicilerimiz de vardır. Onlara göre sebepli namazlar kerahat vaktinde kılınabilir. Sebepli. Nedir o sebep? Mesela tahiyyatül mescid sebeptir onlara göre. Şafilere göre camiye girme sebeptir ve dolayısıyla tahiyyatül mescid kılınır. Veya mesela yine Şafilerde tavaf namazı. Yani tavaf ettin, tam kerahat vaktine denk geldi. Tavaf namazını kılabilirsin Şafilerde. Hanefilerde kılamazsın. Kerahat vakti çıktıktan sonra kılınır. Yani özet olarak şu, kerahat vakitlerinde, yani sabahleyin güneş doğarken, öğleyin güneş tam tepedeyken ve akşam üzeri güneş batarken tahiyyatül mescid kılınmaz Hanefilerde.
Eyvallah hocam. Hocam, Kur'an okunurken camiye giren bir kimse tahiyyatül mescid namazını kılabilir mi?
Şimdi burada iki şey var. Bir, Kur'an dinleme, ki o bir. İkincisi de mescid namazı kılma. Şimdi Kur'an-ı Kerim'le ilgili olarak وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ, Cenab-ı Hak öyle buyuruyor ayetinde. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin. Emir. Bu emrin gereği ne? Şimdi genelde bu genel anlamda eğer başka bir delil gerekçe yoksa Kur'an-ı Kerim'de bir şey emredildiyse o farzdır. Eğer onun farz olmadığını gösteren bir başka bir delil yoksa farzdır. Şimdi bazı alimler bunu yani وَاِذَا قُرُوا الْقُرْآنُ فَاسْتَمُوا لَهُ Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin emrini farz olarak algılamışlar. Bu farzdır demişler Kur'an-ı Kerim dinlemek. Peki farzsa farz-ı ayn mıdır, farz-ı kifaye midir? Yani Kur'an okunduğu zaman camide bir sürü insan var. Onlardan bir kısmı dinlediği zaman dinlemeyenlerin şeyi düşer mi, sorumluluğu? Eğer diğerlerinin sorumluluğu düşerse buna farz-ı kifaye diyoruz. Ama herkesin bizatihi dinlemesi gerekiyorsa buna farz-ı ayn diyoruz. Sen tek başınasın, birisi Kur'an okuyor sesli. Onu dinleyeceksin farz-ı ayn. Ama camiye geldin, demin söylediğin soru. Camiye geldin, camide 20-25 kişi var. İmam şey okuyor, Kur'an-ı Kerim okuyor, bunu dinliyorlar. Sen de gelmişsin bir kenarda tahiyyetül mescid kılabilirsin. Niye? Çünkü onların, yani diğer dinleyenlerin dinlemesiyle senin şeyin düşer. Genel kanaat budur. Bir de bazı alimler bu şeyin Kur'an okunduğu zaman onu dinleyen emrinin namazla ilgili olduğunu, farz olduğunu, namazın dışında Kur'an okunduğu zaman onu dinlemenin müstahap olduğunu söylüyorlar. O görüşe göre de tahiyyetül mescid kılabilir kişi Kur'an-ı Kerim okunurken.
Eyvallah hocam. Hocam istihare namazı nedir? İstihare nasıl yapılır?
Şimdi istihare bir kimsenin herhangi bir konuda kararsız kalması. O konuyla ilgili olarak yapacağı veya yapmak istediği şeyin kendisi hakkında hayırlı olup olmamasını için Cenab-ı Hakk'a dua etmesidir. Bu tavsiye edilmiştir istihare. Peygamberimizin sünnetiyle tavsiye edilmiştir. Mesela basit bir örnek verelim. Genelde bu şurada istihare yaparlar evliliklerde. Mesela diyelim ki birisi kızımıza talip veya bir başkasının kızına talip olacağız. Ama o hayır mı şer mi acaba benim hakkımda? Cenab-ı Hak bu konuda bana bir ilham versin diye istihare namazı kılınır, istihare duası yapılır. Şimdi bu istihare yapmak isteyen kişi genelde bizim şu anda toplumumuzdaki algılama istihare için istihareye yatıldığı zaman rüya gözlenir. Eğer rüyasında kişi beyaz yeşil görürse bu iş hayırlıdır. Siyah kırmızı görürse bu hayırsızdır şeklinde algılanır. Ama asıl istihare o değil genelde, yani sağlam kaynakların ifade ettiği asıl istihare o değil. Ya ne? Şimdi bir kimse bir konuda kararsız, nötr diyoruz ya. Tam ortada. Yani diyelim evlilik yapacak. O örnekten gidelim. Tam karar verememiş. Gönlü ne yukarıya ne aşağıya şey yapmıyor. %50, %50. Yani böyle bir durumda istihare yapıp duasını yaparak, namaz kılıp duasını yaparak Cenab-ı Hakk'a diyor ki ya Rabbi eğer bu iş hayırlı ise bana nasip et. Benim hakkımda hayırlı değilse benden uzak tut. Gönlümü ona yatıştırma. İstihare budur aslında. Yani Cenab-ı Hak'tan o insanın karar veremediği, ortada kaldığı bir konuda gönlünün bir tarafa yatması için Allah'a dua etmesidir. Asıl istihare budur. Ve bunu insan istihareyi kendisi yapar. Bizim toplumumuzda genelde hocaya yatırılır. Hacıya yatırılır. O zaman o hoca haca yattığı zaman o işte yeşildi, beyazdı, gördüğü rüya, siyahtı, kırmızıydı, ona çekilir. Ve öyle bir algı da var. Bazı kitaplarda da bu da geçiyor ama bunun kaynağı yok. Asıl istihare kaynağa dayalı olan istihare demek ki söylediğim şey. Ne yapacak? Kişi iki rekat namaz kılar. Önce namaz kılınır. Sonra duası yapılır. Yani adam karar verememiş. Nötr. Cenab-ı Hak'tan ya Rabbi bu girişeceğim iş benim için hayırlıysa benim gönlümü o tarafa kaydır. Hayırlı değilse gönlümü ondan uzak tut. Anlamına gelen bir dua. Bundan önce namaz kılınır. İki rekat. Ve bu namazın birinci rekatında Kafirun suresini. İkinci rekatında da İhlas suresini okur. Ondan sonra da istihare duası vardır. Bu kitaplarda yer alır bu. O duanın tabii orada biraz genişçe Resulullah'ın yaptığı bir dua bu. Ama bunun özü şu: ya Rabbi, benim bu düşündüğüm iş benim hakkımda hayırlıysa benim gönlümü ona kaydır. Eğer değilse benim gönlümü ondan uzak tut anlamına gelecek bir dua yapar. Eğer o duayı biliyorsa veya bulabiliyorsa Resulullah'ın yaptığı duayı yapar. Bulamıyorsa bu anlamda dua eder ve yatar. Sağının üzerinde yatar. Tabii abdestli olarak. Ha, şimdi bu eğer kararsızlık devam ediyorsa bir hafta bu tekrarlanır. Bir hafta. Ve neticede Cenab-ı Hak inşallah onun gönlünü hayırlı olan tarafa kaydırır. İstihare budur. Ve bu şekilde yapılır.
Eyvallah. Hocam, mehir nedir? Mehir konusunda bilgi verebilir misiniz bize?
Şimdi mehir, evlenecek çiftlerden erkeğin eşine vermek zorunda olduğu bir hediyedir. Bak şimdi burada ne diyorum? Vermek zorunda olduğu bir hediyedir. Ya hediye mecbur olunur mu? Olabilir. Olabilir. Tabii benim bu söylediğim bizim klasik fıkıh kitaplarımızdaki mehrin niçin verildiği ibaresine uygun değil. Yani orada başka çağrışımları getirebilecek şekilde o günün insanların rahatlıkla kabul edileceği ifadeler kullanılır. Ama burada olay şu: bir kişi evlendiği zaman hanımına onun belli bir miktar mal verme mecburiyeti var. Ha, işte bu mehirdir. Ve bu bir hediye kabulünden ama zorunlu bir hediye. Mesela şimdi hani Şafii mezhebinde boşamalardan sonra mut'a denilen bir şey vardır. Mal vermesi lazım erkek karısına. O da zorunludur. Hanefi mezhebinde boşamalarda mehrin dışında yine mut'a denilen bir iç ve dış elbise vermek müstehaptır. Ama bu zorunlu değildir o mut'a denilen şey Hanefi mezhebinde. Ancak eğer zifaftan önce, yani düğünden önce boşanma olmuşsa o zaman ve bir de halvet olmamışsa o vardır. Şimdi mehir bu. Şimdi mehir çeşitli yönlerden taksimata tabidir. Bir, miktarı belirleyip belirlenmeme açısından. Bir de mehrin ödenmesi gereken ödeneceği zaman açısından taksime tabidir. Şimdi eğer mehrin miktarı düğünden önce, nikahtan önce veya nikah sırasında belirtilirse buna mehri müsemma denilir. Yani Türkçe'de adı konulmuş diyebileceğimiz, miktarı belirlenmiş mehir. Eğer nikahta veya nikahtan önce bu mehir miktarı belirlenmemişse buna mehri misil denilir. Mehri misil de şudur: evlenecek olan hanımın kendi ayarında olan baba tarafından akrabası hanımlarının aldığı mehirdir. Yani burada önceden diyelim ki ablası gelin olmuş hanımın, veya ablası yok halası gelin olmuş, veya halası yok amcasının kızı gelin olmuş ve bu hanımlar evlenecek kadının aynı yaşta aşağı yukarı, efendim aynı güzellikte, sosyal hayat aynı, ha, o önceki hanımın aldığı mehir kadar mehir alır eğer yeni evlenecek kişinin mehri belirlenmemişse. Buna da mehri misil denir. Bu bir. Bir başka açıdan da mehri muaccel ve mehri müeccel diye ayrılır. Mehri muaccel demek peşin mehir demek. Yani nikah kıyıldı, mehrin miktarı belirtildi ve peşin olması şart koşuldu. Buna muaccel, peşin mehir denilir. Ve kadın o mehri, eğer böyleyse, mehri almadan zifafa girmeyebilir. O mehir. Mehri müeccel ise peşin olması şart koşulmayan, daha sonra da verilecek olan mehirdir. Eğer bu mehir için bir zaman tayin edilmişse, işte filan senenin filan ayında verilecek demişse, o zaman verilecek koca karısına. Böyle bir şey tayin edilmemişse, o zaman evlilik bittiği zaman, evlilik bittiği zaman, ki evlilik nasıl biter? Ya boşanmayla biter ya ölümle. O zaman eğer boşanma olmuşsa koca hanımına o anlaşılan mehri verecek. Koca ölmüşse kadın kocanın mirasından o mehri alacak. mirasından, o bir borç alacaktır o. Eğer kadın ölmüşse koca karısına vereceği mehri karısının mirasçılarına verecek. Ha, ve mehir mal olacak. Bu şart var, mal. Yani değeri olan bir şey. Tabii bizim fıkıh kitaplarımızda bunun asgarisi, azamisi falanla ilgili kayıtlar var. Onlar biraz dönemseldir. Mesela en az 10 dirhem gümüş olacak denir. Ama bugün 10 dirhem gümüş için herhangi bir değer söz konusu değil. Bugün onu uygulayalım dersek o zaman kadınların hakkı yenmiş olur. Hı. O şart değildir. Ama şu vardır. Fazla kısmının sınırı yok. Yani kantarlarca da ağırlıklarca da mehir verirseniz onu geri almayın. Hı. Onu verin anlamına gelen ayet var. Şimdi ama şu da var. Kolaylaştırma. Evet, mehir hakkı kadının ama düğünü zorlaştırmamak lazım. Evliliği zorlaştırmamak lazım. Maalesef günümüzde bir de bu piyasa pahalılığında evlilikler çok büyük külfet haline geldi. Yani kız tarafı özellikle veya kızın kendisi çok afaki işler istiyor. Astronomik efendim eşyalar bilmem neler vesaireler ve bu evliliklerin sayısının azalmasına sebep oluyor. Yani gençler evlenemiyor bugün, birçok gençler. İmkansızlık yüzünden. Halbuki kolaylaştırın diyor Peygamberimiz. Evliliği kolaylaştırın. Nasıl kolaylaştırılır? İşte bu mehir konusunda ve ev eşyasının konusunda dayatmalardan, ilagaşılardan, el alem ne derlerden uzak kalacak. Yani insanlar imkanı nispetinde. Bak, kadının kocası üzerindeki nafakası belirlenirken kadının ve kocanın maddi durumu dikkate alınır. Filanın kadına şu kadar nafaka veriliyor, ben de sen onu isterim diyemez. Çünkü filan kadın kendisi de zengindir, kocası da zengindir. O fazla nafakayı o adam verebilir ama herkes bunu veremez. Yani bu külfeti azaltmak lazım. Evet, mehir haktır. Kadının hakkıdır. Ama illa yarım kilo altın olacak diye bir kayıt yoktur. İlla 500 bin lira, 200 bin lira olacak diye bir kayıt yoktur. Daha makul. Erkeğin altından kalkabileceği bir miktar üzere anlaşılmalı. Ve asıl olan huzurdur, mutluluktur. Yoksa mal mülk değildir.
Eyvallah. Hocam peki şu aklıma geldi benim. Kadın mehir hakkından vazgeçebilir mi?
Mehir hakkından vazgeçse bile onu sonradan tekrar isteyebilir. Yani ben istemiyorum mehir dedi. Nikah kıyıldı. İsteyebilir. Veya nikah esnasında demin bahsettim. Hiç mehir konuşulmadı. O mehri isteyebilir. Ancak mehri aldıktan sonra kocasına bağışlayabilir. Yani bu caizdir.
Eyvallah hocam. Hocam şükür secdesi nedir? Nasıl yerine getirilir?
Şimdi bir kimsenin nail olduğu bir nimet, iyi bir haber veya kurtulduğu bir felaket sonrasında Cenab-ı Hakk'a şükretmesidir. Yani bir insan diyelim ki bir tehlikeden kurtuldu. Efendim evladı ölümden döndü. Evi yanmaktan kurtuldu olabilir. Veya çok iyi bir nimete nail oldu. Dünyevi ve uhrevi. Bu durumlarda Cenab-ı Hakk'a teşekkür kabilinden kişi secdeye kapanır. Buna şükür secdesi diyoruz. Aynen diğer şeylerde olduğu gibi abdestli olması eftaldir. İki defa secde yapar ve her bir secdesinde Allah'a şükreder. Subhane Rabbiyel Ala'nın yanı sıra başka zikirler de yapabilir. Ve bunu iki defa tekrarlar. Şükür secdesi budur. Ve Resulullah Efendimiz şükür secdesi yapmıştır.
Eyvallah hocam. Vaktimizin sonuna geldik. Ben teşekkür ediyorum cevaplarınız için. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programında birlikteydik. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşça kalın efendim. Allah'a emanet olun.